Ayrım 8. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 52. Nafa Vekili Fevzi Bey, Diyarbakır. Dipnot. Fevzi Aziz Pirinççioğlu, 1878-1933 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ve TBMM'de 1. ve 2. dönem milletvekilliği, 5. icra vekilleri heyetinde Nafa yani Bayındırlık Bakanlığı yapmıştır. Nafa Vekili Fevzi Bey, muhterem arkadaşlar, bugün bu kağıda elime aldığım vakitte büyük bir heyecan ve asabiyet hissettim. Çünkü tarihimiz bize mütarekeden sonra gösterdi ki artık millet hükümdarla değil, kendi hayat hakkıyla ve kan bedelini aldığı hukukla yaşıyor. Mütarekeden sonra o vakit kabine reisi olan Ferit Paşa'nın memleketine ve milletine karşı Avrupalılarla imzaladığı Sevr Anlaşması'nı tasdik ettikten sonra bu suretle bize bir telgraf yazması teessüp vericidir. Çünkü böyle bir cüretkârlığa ve böyle bir tecavüzkârâne harekete hayret ediyorum. Çünkü bugün memleket 2 seneden beri bütün canının, malının, kanının bedeli olarak hakkını elde ettiği anda milletten aldığı kuvvete istinaden Büyük Millet Meclisi sulh akdedeceği bir zamanda bunların böyle tecavüzleri hiçbir zaman affedilir değildir. Hacı Ahmet Hamdi Efendi Muş, sinek mideyi ne kadar bulandırırsa bunun da o kadar ehemmiyeti vardır. Fevzi Bey devamlı. Bab-ı Ali'nin davete icabet etmemesi, devletin 6 asrı mütecaviz zamandan beri müesses ve mahfuz olan bütün İslam aleminin alakadar olduğu tarihi hüviyetini yokluğa mahkum etmek. Zannediyorsam bunu Bab-ı Ali kendisi yaptı ve 6 asırlık devleti bugünkü Tevfik Paşa kabinesi kendileri tamamıyla yokluğa mahkum etmiştir. Hakimiyetin bugün tamamıyla millette olduğunu Büyük Millet Meclisi her suretle dünya kamuoyuna göstermiştir. Çünkü muharebelerin neticesinde tecelli etti ki, bugün Bab-ı Ali milletin aleyhine olan Sevr Anlaşması'nı kabul etmekle kendisini artık böyle bir sulh konferansında milleti temsil etmek hakkını tamamıyla kaybetmiştir. Ve bütün millet bu fikirdedir. Efendiler, hilafet makamı esaret altındadır ve esarette olduğu için onu ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi muhafaza edebilir. Bütün İslam aleminin bakış açısı da hep Büyük Millet Meclisi'ne gelen telgraflarla doğrulanmıştır. Yoksa o hak şahsiyette değil, meclisin maneviyatındadır. Bugün millet artık Osmanlı saltanatını tarihe karışmış farz ediyor. Millet artık Osmanlı saltanatını tanımıyor. Doğrudan doğruya milletin saltanatını tanıyor. Ve kanuni esaside, yani anayasada olan maddelere 10 senelik meşrutiyetin ilk devresinden beri tarihi inkılabımıza bakarsak, devir devir, zaman zaman daima milletin aleyhine kararlar çıkmıştır. Milletin yalnız bir refah devresi varsa o da Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra açılmıştır. Artık bundan sonra millet saltanat sevdasında olanların arkasından koşmayacaktır. Bravo sesleri. Anadolu'yu baştan başa bu defa dolaştığım zaman, hatta saltanat devresinde yetişmiş adamlar, bütün ulema, o devrin ileri gelenleri bile o devirde kılınan cuma namazının gayrimeşru olduğunda müttefik idi. Bugün herkes bu hakikati anlamıştır. Bugün artık İstanbul'da Bab-ı Ali heyetinin bu şekilde bize müracaatı katiyen cevap icap ettirmez. Ve İstanbul ahalisi de bunu tezahüratlarıyla göstermiştir. Yalnız çok az bir heyet vardır ki, o da saltanat etrafında toplanmış olan şahıslardır. Bu muayyen şahıslardan başka halk tamamıyla Büyük Millet Meclisi iledir. Bendeniz de arkadaşlarım gibi bunun tamamen reddini ve cevaba bile gerek olmadığını arz ederim. Yahya Galip Bey, Kırşehir. Efendim, Tevfik Paşa'nın Yüce Meclisinize yazmış olduğu telgrafı okuduğum zaman bir hayret hasıl etmedim. Çünkü benim için katiyetle hasıl olmuş bir fikir vardı ki, İstanbul'da bulunan ve ismine halife denilen, kahrolsun sesleri, o herifle kim temas ederse mutlaka insanlıktan çıkar. İşte Tevfik Paşa'da arkadaşlarıyla beraber bu adamın daima sohbetinde bulunan bir şahıs olması itibariyle yüce hislerinden ve insanlığından uzaklaşmıştır. Ve bu pek tabiiydi. Çünkü kendisinde eğer zerre kadar bir milliyet hissi ve bir insaniyet hissi bulunmuş olsaydı bu telgrafı yazamazdı. Ama diyeceksiniz ki bundan evvel Londra konferansında tarafımızdan gönderilen temsilciler heyetimize vazifeyi terk etmiştir. Efendiler, bu suretle muhakeme etmeyiniz. O sırada hasta bulunuyordu. ''Ölmezden önce hakkı yerine teslim edeyim.'' dedi. Sonra anladı ki ölmeyecek, bu defa hakkı teslim etmemek istedi ve etmesinin imkanı yoktur. İkinci bir defa yine ölüm başı üzerinde dolaşmak ki ikinci bir hakkı daha teslim edebilsin. Yakında sesleri. Efendiler, buna katiyen şüphe yoktur ki İslam aleminin doğrudan doğruya nazarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yöneliktir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halife namında bulunan hainin dine karşı olan ihaneti üzerine teşekkül etmiş bir yüce meclis olduğunu İslam alemi tamamıyla biliyordu. Yalnız bu herifleri bu telgrafı yazdırmak cüretinde bulunduran hal bizim alakayı derhal kesmememizdir. Nedir mevcudiyetinin manası? Nedir İstanbul'daki o hünkârın mevcudiyeti nedir? Oradaki vekillerin vücudu nedir? Kiminle alakadardırlar? İngilizlerle sesleri. Eğer milletle alakadar zannındaysa katiyen milletle alakaları yoktur. İngilizlerle sesleri. Eğer İngilizlerle alakadar ise ben Lloyd George'un zabıta memuruyum desin ve İslam aleminden katiyen bahsetmesin. İslam aleminden bahsetmesi İslam alemi için bir utanç teşkil eder. Çünkü bu söz öyle bir ağızdan çıkıyor ki İslam aleminin Yunan askerinin süngüsü altında ezilmesinin sebebi tek başına kendisidir. Buna bakmalı, utanmalı, haya etmeli. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır, utanacak yüz var mı? Yahya Galip Bey devamlı. Yapılacak muamele bunların başına kalkmadıktan sonra bunlar ne demek olduğunu anlamazlar. Bunları açık olarak yazmalı ve mümessilimize de bildirmeli ve ilan etmeli. Halife olarak bir adam yoktur. İstanbul'da halife denilen adam İslam dini ile alakadar değildir. O halife olsa olsa daima nasihat aldığı Papaz Ferru'nun halifesi olabilir. Müslümanların böyle bir halifeleri yoktur. Biz bunu açık olarak söylemeliyiz. Yoktur sesleri. Bu tahtından indirilmiş bir hükümdardır. Bunu açık söylemiyoruz. Kabahatin büyüğü bizdedir. Açık söylemediğimizden dolayı günden güne bir şüphe ve nifak tezahür ediyor. Bu harbi başımıza getiren ve bu belaları başımıza saran kimdir? Başta o herif ve etrafını alan rezillerdir. Bu bakımdan bunun hiç manası yoktur. Büyük Millet Meclisi her işe hakimdir. Hilafet de onundur. Her idare onundur. Milletin vekili onlardır. Büyük Millet Meclisi zamanını bitirir. O gider, başkası gelir. Bu da gider, onun yerine diğer bir başkası gelir. Bundan sonra millet umurunu ne padişaha ve ne de bu gibi insanlara verir ve ne de anasının babasının yapmadığı şeyi milleti hakkında yapan bir gayrimeşru çocuğa verir. Bravo sesleri, alkışlar. Doktor Rıza Nur Bey, Sinop. Efendiler, arkadaşlarımız meselenin bazı kısımlarını izah buyurdular. Diğer bir kısmı var ki şimdiye kadar İtilaf Devletleri Türkiye'de iki hükümet mevcut olduğu kanaatinde bulunuyorlar. Ve asıl esas mesele de bu oluyor. Eskiden beri notalar veriyor ve iki hükümete hitap ediyorlar. Konferans oluyor, iki hükümeti davet ediyorlar. Nitekim bu defada aynı yola başvurmuşlardır ve bunda tabii düşmanlarımızın menfaati vardır. Bundan tabii olarak birçok istifadeler ümit ediyorlar ki bu yola sarılıyorlar. Onun için bugün Türk milletine ve bu devlete düşen vazife bu meseleyi halletmektir. Burada bir hükümet mi var, iki hükümet mi var? Bunu aleme göstermelidir. Esasen Ankara'da Türk milleti bundan 3 sene evvel toplandığı vakitte ve Büyük Millet Meclisi'ni topladığı vakitte kararını vermiştir ki hakimiyet milletindir ve Türkiye hükümeti buradadır. Bu bakımdan o eski Osmanlı İmparatorluğu bitmiştir efendiler. Yerine dinç ve milli bir Türkiye devleti doğmuştur ve bütün hakimiyet ondadır. Bu bakımdan İstanbul'da hakimiyete sahip bir hükümet yoktur. Vakıa orada biz hükümetiz diye iddia eden bir heyet vardır. Fakat hükümet olmak için lazım gelen vasıtalara, vasıflara ve meziyetlerin hiçbirisine hukuken malik değildir. Bir defa kendisini müdafaa edemez, elinde bir kuvveti yoktur. Kendisini besleyemez ve ecnebiler elinde esir bulunuyor. Onun için bendeniz bu bapta önerge hazırladım ve başkanlık makamına takdim ettim. Başkanlık makamından rica ediyorum, o önerge okunsun. Mazhar Müfit Bey Hakkari. Arkadaşlarım, bu Tevfik Paşa'nın telgrafı hakkında çok söz söylemekle bence zahmete girdiler. Bilmiyorum hangi şairin bir parçasını gördüm ki onda birçok divaneler var diyor. Divane kaynağı olan Babı Ali'den sadır olacak telgrafların işte böyle hiçbir milli ve vatani kıymeti olamaz. Bu telgrafın başında konferansa Babı Ali'nin daveti var. Konferansa Baba Ali'nin davet edildiğini bendeniz bilmiyorum. Bendeniz zannediyorum ki Baba Ali'nin konferansa daveti vaktiyle damat Ferit'in İngilizlerle Yıldız'da ikamet eden Vahidettin Efendi ile lisanım dönmüyor. Vahidettin Efendi ile. Tunalı Hilmi Bey Bolu. Rica ederim. Efendi kelimesi büyüktür. Geri alınız. Nasır Müfit Bey devamla. Her okuyup yazma bilene efendi derler. Bir kanun yap kaldır da ondan sonra işte Vahidettin Efendi'nin, damat Ferid'in İngilizlerle imzaladığı anlaşma icabından olsa gerektir. Böyle değil ise bizim Mudanya'daki askeri anlaşmamız icabı bunların daveti lazım gelmezdi. Ne için Mudanya'da askeri mukavele imzalanırken Baba Ali davet edilmemiştir? Bu bakımdan Mudanya askeri mukavele namesini nazarı dikkate alınca bunları davetin sebebini damat Ferid'in Vahidettin Efendi'nin İngilizlerle aklettiği anlaşmada görüyorum. Baba Ali'nin davete icabet etmemesi devletin 6 asrı mütecaviz zamandan beri müesses ve mahfuz olan bütün İslam aleminin alakadar olduğu tarihi hüviyetini yokluğa mahkum etmek oluyormuş. Efendiler, 6 asırdan beri bütün çektiklerimiz bir türlü yokluğa mahkum olmayan Baba Ali'nin yüzündendir. Biz zaten Baba Ali'nin yok olacağı günü bekliyoruz. Acaba bu Baba Ali yok oluştan korkuyor idiyse hayatı ve istiklali için ve dini mukaddesatı için milli mücadeleye girişen bu millete 3 sene evvel neden iştirak etmemişti? Telgrafta diyor ki birlik evvelce vacipti şimdi farz oldu. Efendiler 3 sene evvel farz idi. Bugün vacip oldu. Lüzumsuzdur sesleri. Çünkü 3 sene evvel Yüce Meclisiniz ve Anadolu'daki bütün millet ayaklanmış, kellesi koltuğu altında gezerken onlar isyancılar, asiler diye bir takım sahte fetvalarla bizim iddiamıza hükmediyorlardı. Efendiler, pekala hatırımdadır. Muhterem reisimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile ve diğer muhterem mebuslarla Erzurum'dayken İstanbul'un valisi yerine çıkar çıkmaz burada Celali eşkıyası türemiş filan diye hezeyanda bulunuyordu. Demek ki biz asi, suçlu insanlardık. Sonra bu millet hakkında taşzade herif tutuyor bir fetva veriyor. Bizi idama mahkum ediyor. Hala Baba Ali birliğin vacip, birliğin farz olduğundan filan bahsediyor. Efendiler, o birlik vacip idiyse, vahdet farz idiyse niçin bu fetva ile inkar ettiler? Öyleyse bu herifler kafirdirler. Gülüşmeler. Bu bakımdan Tevfik Paşa Londra'da bulunduğu zaman ister Yahya Galip Bey'in buyurduğu gibi olsun, ister umumun dediği gibi olsun, her ne şekilde olursa olsun söz Büyük Millet Meclisi'nin demişti. Biz de o zaman şu yaşlı vezire bir kıymet vermiştik. Bu telgrafla bu vezirin, bu Tevfik Paşa'nın zamanın geçmesi hasebiyle bunadığına kanaat getiriyorum. Londra konferansında söz Büyük Millet Meclisi'nindir diyen ihtiyar, tecrübeli bir vezirimiz, bir sene sonra, ey biz de gideceğiz, Baba Ali yokluğa mahkum olur. Yok, biz gitmezsek cihan bilmem ne olur. Bilmem bu davette kendisinin de yeri varmış gibi kendisini de nimetten zannetmiş. Demek ki bu herif bunamıştır. Bizim bu yapacağımız iş böyle Tevfik Paşa, Ahmet Paşa gibi filan şahıs meselesi değil. Vezir meselesi değil efendiler. İşte o Baba Ali'nin ve hükümetinin bizim zaten 3 seneden beri kabul etmediğimiz teşkilatı yok mudur? İşte çökmesi lazım gelen o teşkilattır. Yoksa efendiler Baba Ali bunun ehemmiyeti yoktur. Sonra bilirsiniz ki zarife zarafet vermek gibi olacaktır. Bildiğiniz gibi biz teşkilat-ı esasiye kanunumuzda yani anayasamızda dedik ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve hükümet de ancak bu milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Efendiler, bunu daha ne vakte kadar İstanbul'a ispat için çalışacağız? Bilmiyorum, yazdık söyledik, bağırdık, icap etti yazdık, icap etti diğer vasıtalarla anlattık. İcap ettiği zaman sözle anlattık. Bunlar aynı arsız, terbiyesiz çocuklar gibi, hani anaları düğüne veya bir eğlenceye gider, ben de gideceğim anne der. Defol dersin, boyuna yaklaşır. İşte bunlar da şımartılmış çocuklar gibi sokulmak ister. Kendisini nimetten addeder. Burada bir şey daha var, çöküş yokluğu var. Demin arkadaşlar dediler, ayrılıktan devletin ve milletin maazallah başına büyük bir felaket gelebilir. Beyefendiler, burada bir hata var, yokluk kelimesi fazladır. Bendenizce birlik olduğu dakikada onların başına Allah'tan büyük bir felaket gelir. Maazallah, oraya. Onlar böyle itilaf ile filan anladılar ki papuç pahalı. Galiba kellelerini, hayatlarını kurtarmak için bu yollara dökülüyorlar. Bendenizce yapacağımız iş İstanbul'daki o teşkilatı zaten tanımıyoruz ve öyle bildirmektir. Yıldız'da ikamet eden Vahidettin Efendi'ye nasıl ki zaferden sonra bir mektup yazdım, lütfen cevap vermediler. O Vahidettin Efendi'ye yine bildirmek lazım gelir. Burada milletin hakimiyeti hakkı için, dini mukaddesatı için döktüğü kanın henüz buharı, harareti geçmemiştir. Milletin hakimiyeti hakkı için dökülen kanlar daha meydandayken, bunlar kalksınlar da bu efendiler kayıtsız şartsız hakimiyet hakkına iştirake yeltensinler. Geç kalmışlardır bu efendiler, hiç hakları yoktur. Artık Vahidettin Efendi'nin hiç yeri yoktur. Efendiler karışamaz milletin hakimiyetine. O hakimiyet hakkı işte kanını onun için döken muhterem ulu milletimindir. Başka kimsenin olamaz. Tevfik Rüştü Bey Menteşe, iş yalnız Vahidettin Efendi'ne değil, o idare tarzındadır. Dipnot: Tevfik Rüştü Aras, 1883-1972 yılları arasında yaşamış, 1920'den 1938'e kadar kesintisiz milletvekilliği yapmış, 1925'ten 1939'a kadar da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucularından olan Tevfik Rüştü, Ali Fuat Cebesoy ile birlikte Moskova'ya giden heyette de yer almıştır. 1937 yılında da Milletler Cemiyeti, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de yapan Tevfik Rüştü, kızı Fatin Rüştü Zorlu ile evli olduğu için Demokrat Parti'nin kuruluşunu desteklemiştir. Mazhar Müfit Bey, demin de ondan bahsettim. Sonra bizim için İstanbul'da kurtarılması lazım gelen bir şey var mı? Vardır. Bu da acizane kanaatimce evvela İstanbul, saniyen oradaki mazlum ahalidir. Daha sonra da hilafet makamıdır. Halife değil, halifenin şahsı söz konusu değildir. Biz bunu daha evvelden söylemiştik. Bu bakımdan efendiler kulak verip dinleme lütfunuzu suistimal etmemek için son kelime olarak buna verilecek cevap şu olmalıdır. Baba Ali Sadrazamı, telgrafını gördüm. Kahkahalarla güldüm. Mührü müeyyidemi basarım, seni mahkeme kapısına asarım. Kahkahalar. Kazım Karabekir Paşa, Edirne. Dipnot: Kazım Karabekir Paşa, 1882-1948 yılları arasında yaşadı. 12 Nisan 1919'da Anadolu'ya geçti. Milli mücadelede Doğu Cephesi Kumandanı olarak ilk zaferi kazandı. Türkiye'nin bugünkü Doğu sınırları çizildi. Atatürk'e muhalif olarak 1925'te kurulan Terakki Berber Fırkası'nın lideri olarak Takrir-i Sükun Kanunu'na karşı çıktı. İzmir suikastı dolayısıyla tutuklandı, beraat etti. Uzun süre evine çekildi. 1939'da İnönü Cumhurbaşkanı olunca İstanbul Milletvekili, 1946'da TBMM Başkanı seçildi. Kazım Karabekir Paşa: İstiklal Harbimize düşmanlarımızın mesaisini kolaylaştıran ve milletimize karşı her fenalığı yapmaktan çekinmeyen bir güruhun, bugün de şanlı sulhumuzu bozmak ve karıştırmak için aynı fenalığa karşı adım attığını görüyoruz. Habis ruhlar gibi karşımıza çıkan bu Şahin Şah vekilleri heyeti eğer İstiklal Harbi'nin başlangıcında yalnız orada değil, şarkın en ücra yerlerine ve en masum halkın arasına kadar fesat ellerini salmasaydı, hatta benim kıtalarımın, benim karargahımın içine kadar Ferit Paşa melunu zehirli mektuplar göndermemiş olsaydı, bugün bu şerefli günlere biz 2 sene evvel kavuşacaktık. Bravo sizlere. Bugün bu adamların bizimle beraber sur salonuna, hatta kapısına kadar girmesine pek büyük bir şiddetle mukabele etmeliyiz. Zira bizim bu mukaddes çatı altındaki feryadımızı, bizim milletimizin akan kanlarını, masumiyetlerini biz cihana lazım geldiği kadar duyuramıyoruz. Bu bakımdan eğer bu herifler bizim şanlı milletimizin şanlı sulh heyetiyle Avrupa'da görünecek olursa, cihan kamuoyuna işte Türkiye denilen iki kuvvet mevcuttur, aralarında ittifak yoktur şeklini vereceklerdir. Bunlar yazdıkları şeyde Baba Ali kelimesini Büyük Millet Meclisi'ne takdim etmek kadar şeytanlığı da bırakmıyorlar. Kahrolsun sesleri. Refik Bey Konya, cellatlar gibi. Kazım Karabekir Paşa devamlı. Daha ilk gününde bu habis ruhları da unutmadık. Birinci Ferit Paşa devresi kapandıktan sonra ikinci Tevfik Paşa perdesi açılıyor. Bunlar birer kukla, birer kara göz gibi idrakten mahrum, vicdanen mahrum bir takım insanlardır. Bravo sesleri. Bu bakımdan gerek fetvadan ve gerek bu haberleşmeyi ihanet dosyasına koymakla beraber bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kati emriyle ve ilk fırsatta İstiklal Mahkemesi ile bu adamlara gereği olan muameleyi yapmalıdır. Bugün İstanbul'un milyonla mazlum insanları bizimle beraberdir ve inliyorlar. Bu bakımdan zannediyorum ki buradan çıkacak ufak bir işaret bu melunları ayaklar altında çiğneyecektir. Hiç şüphesiz sesleri. Bu telgrafın metninde eğer Baba Ali gitmezse İslam aleminde büyük bir tesir yapacağı beyan ediliyor. Harbi umumide cihat ilan edilmişken kendi şahsıma ve kumandan olarak söylüyorum. Gerek Çanakkale'de gerek Irak'ta mütemadiyen İslam askeriyle harp ettim. Maalesef sesleri. Halbuki bugün İstiklal Muharebesini yaparken ve aleyhimize bir cihat fetvası çıkarmışken Şark'ta İslam kardeşlerimle en yakın temastaydım. Onlar ilk ellerini bize, Anadolu milletine uzatmışlar ve İstanbul hükümetini protesto etmişlerdir. Demek oluyor ki oradan çıkan cihat fetvalarından değil, milletin birliğinin, milletin ruhunda doğan büyük kıymeti vardır. Alkışlar. İşte buna en güzel misal İran, Afgan gibi İslam kardeşlerimizin Ankara'da bulunmasıdır. Refik Bey Konya, inşallah Hindistan'ı da göreceğiz. Kazım Karabekir Paşa devamlı. Milyonla Müslüman bugün 3-5 uğursuzu protesto ediyorlar. Bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimiz, ayakları bacakları kopmuş kardeşlerimiz bu adamları protesto ediyorlar. Bu kadar felaketli günler geçirdikten sonra onların telgraflarının hala bir kabus gibi millet üzerine çöken bu zulümlerini sessiz sedasız bırakmamalı. Onların hiç olduğunu bütün İslam alemine göstermeli ve katiyen sulh mahalline bunların ayaklarını attırmamaya çalışmalıyız. Alkışlar. 8. ayrımın sonu. Sayfa 58.